Ayrım 12. Sayfa 101. 3. Serbestleşme ve dışa açılma programının ana hatları. Uygulamaya giren program, serbest piyasa ekonomisiyle dışa açılmayı getiren 24 Ocak 1980 programı ve onu izleyen uygulamaları birçok bakımdan anımsatır nitelikteydi. İkinci özelliği, programa ilişkin kararların çoğunun 1954 yılı sonuna kadar geçen sürede alınmış olmasıydı. Bu yılı izleyerek ekonominin içine düştüğü sıkıntılar, ortaya çıkan darlıklar ne karar ne de uygulama düzeyinde isteklerin sürdürülmesine olanak verdi. Program bu bağlamda bütün sıkıntılara rağmen serbestleşme ve dışa açılmanın sürdürüldüğü 24 Ocak programından ayrılıyordu. İyi bir. IMF üyesi olarak Türkiye bu dönemde sabit fakat ayarlanabilir kur sistemini benimsedi. İkinci Dünya Savaşı boyunca yaşanan enflasyonun döviz kurunu aşırı değerlendirmiş olmasını gidermek için 7 Eylül 1946'da Türk lirasının dış değeri 1.3 TL eşit 1 dolardan 2.8 TL eşit 1 dolara devalüe edilmişti. Bunu izleyerek Türk lirasına güveni artırmak amacıyla Merkez Bankası altın satışlarını serbest bıraktı. Tarıma dayalı gelişmeyi gerçekleştirmek, özellikle o dönemde gıda maddesi ve ham madde ihtiyacı olan Batı Avrupa'ya ihracatını artırmak üzere 1948 yılından itibaren Marshall Yardımı Programı'ndan Türkiye traktör ithaline başladı. Tarımsal gelişmesini sağlamak üzere karayolları yapımı, ABD uzmanlarının yardımıyla kurulan Karayolları Müdürlüğü'nce gündeme getirildi. Üretim bölgelerinin pazarlara bağlanması böylece mümkün olabilecekti. 22.5.1947 tarihli kararname ile Maliye Bakanlığı, yabancı sermayenin kısmen ya da tümüyle dışarı transferine ilişkin kararlarda yetkili kılındı. 1950'de seçimleri Demokrat Parti, DP, kazanınca hükümetin değişmesi üzerine 1951'de 5.821 no'lu yabancı sermaye kanunu çıkarıldı. Ancak tarımı ve ticareti yabancı sermayeye kapalı tutan ve kar transferini sınırlayan bu kanun sonra yetersiz bulundu. Bunun üzerine 1954'te 6.224 no'lu yabancı sermaye teşvik kanunu yürürlüğe kondu ve söz konusu sınırlamalar kaldırıldı. İ2 1950'de 5.583 no'lu hazinece özel teşebbüse kefalet edilmesi ve döviz taahhüdünde bulunulmasına dair kanun, Maliye Bakanlığı'nı 300 milyon TL'yi geçmemek kaydıyla özel girişimin dışarıdan sağladığı uzun vadeli borçlara kefil saydı. 1953 yılında devreye konulan kredili ithalat, ticaret bankalarının dış dünyadan döviz kredisi sağlamalarını mümkün kıldı. Buna göre kredinin geri ödenmesinde döviz ile ödeme sorumluluğu TC Merkez Bankası'nda kaldığı halde, bankaların krediye ilişkin dövizleri TC Merkez Bankası'na devretme yükümlülüğü yoktu. Bu üç uygulama 1958'deki krizin dış mali boyutunu hazırladı. İ3 1954 tarihli petrol kanunu ile daha önce devlet elinde bulunan petrol arama yetkisi kaldırıldı. 1957'de yapılan bir değişiklikle rafineri kurma hakkı da yabancı sermayeye verildi. Petrol şirketlerinin kar transferlerine bir ara kur garantisi verildi. 6088 no'lu turizmi teşvik kanunu ile yabancıların köyde gayrimenkul satın alması, yabancı sermaye teşvik komitesi kararına bağlı olarak serbest bırakıldı. 1950'de kurulan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, TSKB, özel girişime dönük faizli, projeye bağlı döviz kredisi verme amacına yönelikti. İ4 Türkiye 1950 yılı sonbaharında OEEC'nin tavsiyesi üzerine 10 Ağustos 1950 tarihli kararname ile ithalatını %60 oranında liberasyona açtı. Bu oran bir ara %65'e kadar yükseltildi. 1958 krizinin bir kaynağı da bu uygulama oldu. 1946'da transit depolama ve ticaret kanunu çıkarıldı. Kanun işlerlik kazanamaması üzerine 1953'te 6209 no'lu serbest bölgeler kanunu yürürlüğe kondu. Bu kanuna dayanan bir kararname ile de 1956'da İskenderun'da serbest bölge kurulması kararı alındı. 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti hükümetinin programında devletin ekonomideki etkinliğini daraltma ve özel girişimi mümkün olduğu kadar genişletme amacı belirtilmişti. Bu amacı gerçekleştirmek için devlet fabrikaları satışa çıkarıldı. Devlet Deniz Yolları ve Devlet Hava Yolları anonim şirkete dönüştürüldü ve yabancı sermaye ortaklığına açıldı. Bu arada kibrit çakmak tekeli ve yerli mallar pazarları da lağvedildi. Belirtilen serbestleşme ve dışa açılma programının temel öğesi dış kaynaklı sermayeye ulaşmaktı. Dolaysız yatırım, ticari kısa ve uzun vadeli kredi, resmi dış yardım, Marshall yardımı ile üç değişik biçimde dış kaynaklı sermayeye ulaşma amacı ağır basmaktaydı. Gerçekten dışa açılma programının en etkin biçimde işleyen öğesi de bu oldu. Ancak buradaki sorunlar 1958 krizini de hazırlayan öğelerin arasında yer aldı. Diğerleri ya hiç işlemedi ya kısa sürede yürürlükten kaldırıldı ya da yaşanan olaylar tarafından etkisizleştirildi. 4. Serbestleşme programının krizi hazırlayan uygulama sonuçları 1954-1958. 1952'de fırlayan ithalat ile ortaya çıkan cari işlemler bilançosu açığına dış borç ana para ödemelerinin tutarı eklendiğinde toplamı 220 milyon dolardı. Bu gidişin sürdürülemeyeceği anlaşılınca uygulamaya giren bazı politikalar kısa sürede yürürlükten kaldırıldı. Merkez Bankası'nın altın satışlarını serbest bırakmasını izleyerek altın rezervlerinin üçte biri ithalatta patlama sonucu kısa sürede tükenince uygulama durduruldu. İthalatta liberasyon ancak 1950'den 1953 ortalarına kadar sürdürülebildi. 1950'de 65 milyon dolar olan cari işlemler bilançosu açığı artı dış borç ana para ödemeleri 1952'de 220 milyon dolara yükselirken, İkinci Dünya Savaşı'nda biriken döviz rezervleri eriyip gitmişti. Ayrıca tüketim malları ithalatı toplam ithalatın %25'ine varmış, büyümek için yatırım malı ve ara malları gereksinimi olan ülkede döviz kaynakları giderek lüks tüketim mallarına ayrılır olmuştu. Uygulamada kısa sürede ortaya çıkan bu değişikliklere rağmen aşağıda incelenen olumsuz etkenlerin üst üste binmesi krizi hazırlayan bir süreci ortaya çıkardı. Tablo 3. Cari işlemler bilançosu açığı ve dış borç ana para ödemeleri milyon dolar olarak. 1950 yılı. İthalat 285.7. Cari işlemler bilançosu dengesi -50. Dış borç ana parası -15. Toplam -65. 1951 yılı. İthalat 402.1. Cari işlemler bilançosu dengesi -94. Dış borç ana parası -18. Toplam -112. 1952 yılı. İthalat 555.9. Cari işlemler bilançosu dengesi -198. Dış borç ana parası -22. Toplam -220. 1953 yılı. İthalat 532.5. Cari işlemler bilançosu dengesi -164. Dış borç ana parası -20. Toplam -184. 1954 yılı. İthalat 478.4. Cari işlemler bilançosu dengesi -177. Dış borç ana parası -73. Toplam -250. 1955 yılı. İthalat 497.6. Cari işlemler bilançosu dengesi -177. Dış borç ana parası -106. Toplam -283. 1956 yılı. İthalat 407.3. Cari işlemler bilançosu dengesi -75. Dış borç ana parası -89. Toplam -164. 1957 yılı. İthalat 397.1. Cari işlemler bilançosu dengesi -64. Dış borç ana parası -83. Toplam -147. 1958 yılı. İthalat 315.1. Cari işlemler bilançosu dengesi -74. Dış borç ana parası -69. Toplam -143. 1959 yılı. İthalat 470.0. Cari işlemler bilançosu dengesi -145. Dış borç ana parası -60. Toplam -205. 1960 yılı. İthalat 467.5. Cari işlemler bilançosu dengesi -139. Dış borç ana parası -65. Toplam -204. 1961 yılı. İthalat 507.2. Cari işlemler bilançosu dengesi -170. Dış borç ana parası -84. Toplam -254. Kaynak Maliye Bakanlığı ve Dünya Yayınları sayılarla Türkiye 1923-1985. Alt başlık 1. Tersine dönen beklentiler. Tarıma dayandırılan beklentiler aslında ciddi ekonomi politikalarıyla desteklenmişti. Örneğin 1950'de Gelir Vergisi Kanunu yürürlüğe girerken tarım vergi dışı tutulmuştu. Ayrıca başta hububat, buğday, üretimi artırma amacını gerçekleştirmek için ürünlere ve girdilere destekleyici fiyat ve faiz politikaları uygulanıyordu. Ne var ki traktörün tarıma girmesiyle ekili alanlar hızla artarken tarımın doğal şartlara bağlılığı sorunu çözümlenmemişti. Toprak veriminde de ciddi bir artış olmamıştı. 1954'e gelindiğinde olumsuz doğal şartlar 1953'e oranla tarım üretimini %14 oranında düşürdü. Dış ticaret hatlarındaki aleyhe gidişle birlikte ihracattaki düşüş bunu izledi. Gayri safi milli hasıla %3 oranında mutlak anlamda düşmüş, eş anlı olarak enflasyon %12'ye, kaynak dengesi bölü gayri safi milli hasıla açığı %3.4'e, cari işlemler bilançosu açığı artı ana para ödemeleri $250 milyon fırlamıştı. Kore Savaşı'nın dünyada yarattığı spekülatif fiyat artışları 1953'te bitmiş, dış ticaret hatlarındaki bozulma da bunu yansıtma yoluna girmişti. Tarımda üretim yavaşlarken dış ticaret hatlarının olumsuza dönmesiyle birlikte ihracat geliri 1953'teki doruğa 1962'ye kadar tekrar ulaşamadı. 1954-1958 arasında tarımın ortalama yıllık büyüme hızı %4'e düşünce sanayideki hızlı gelişmeye rağmen yılda %9.3, gayri safi milli hasılanın büyüme hızı yavaşladı. Yılda ortalama %5.1'e geriledi. Bu arada yıllık enflasyon da %15'i aşarak sabit kur sistemini sarsmaya başladı. İhracat bu kanaldan da darbe alır oldu. Cari işlemler bilançosu açığı, miktar kısıtlamaları, takas sistemine başvurma, ihracata prim sistemiyle ve benzeri 1952'nin altında tutulabilse de 1956'ya kadar yüksek düzeyde 1954 ve 1955'te $177 milyon sürdü. 1956-1958 arası devalüasyon yapılmayınca IMF ile anlaşma olmadı. Yeni dış kaynak olarak NATO ödemeleri 1955 ve sonraki yıllarda gelse de taze ticari kredi alınamadı. Dış açık zecri önlemlerle düşürülme yoluna gidildi. 1957'de $64 milyon kadar indirildi. Ne var ki ithalat kısıtlamaları ekonomiyi sıkıştırıyordu. Alt başlık 2. Ticari dış kredilerin ödenme sistemindeki çarpıklık. Ekonominin dışa açılmasında ticari bankalar sistemine sermaye ithali konusunda getirilen yetkiler sonunda ülkenin borç ödeyemez duruma düşmesini hazırlayan başlıca nedenlerden biri oldu. Buna göre ticari bankalar dış dünyadan döviz kredisi sağlayabilecek fakat diğer bütün işlemlerden sağlanan dövizler TC Merkez Bankası'na devredilirken bu kredi işlemindeki dövizleri devretmeyecekti. 1953-55 arasında kredili ithalat biçimindeki bu uygulama ithalatın artmasında önemli bir paya sahipti. 1950-54 arası yıllarda resmi dış yardıma yakın tutarda ithalatçı kredisi kullanıldı. Borçları dövizle ödeme sorumluluğu TC Merkez Bankası'nda olduğu halde alınan dış kredilerin hangi amaçla kullanıldığını banka denetleyemediği için büyümeyle ilişkisiz ithalat kredili ithalat kanalından yapılıyor. Bu arada TC Merkez Bankası'nın kısa vadeli döviz borçları giderek artıyordu. Kredili ithalat uygulaması sonunda Türkiye'nin ticari nitelikli dış borçlarını ödeyemez duruma girmesini gerektirdi. Aynı zamanda borçların dağınıklığı, kime ne kadar borç ödeneceği konusunda büyük bir karışıklık yarattı. İstikrar programı devreye girdiğinde bu da çözülmesi gereken bir sorun olarak gündemdeydi. Aynı durum 1978 krizinde de yaşandı. serbest piyasa ile dışa açılma politikasının yabancı dolaysız sermaye yatırımlarıyla ihracata ve büyümeye katkı yapması amacının da çok etkili işlediği söylenemez. Bir kere bu politikanın serbest bölgeler ayağı ölü doğdu, var bile olamadı. İkincisi, girdiği kadarıyla dolaysız yabancı yatırımın tutarı çok küçüktü. Bu dönemde alınan toplam dış yardım ve dış kredinin %5'ine bile ulaşamadı. 1950-59 arasındaki 10 yılda Türkiye'ye giren toplam dolaysız yabancı sermaye tutarı sadece 77 milyon dolardı. Bu sermaye çoğu zaman makine teçhizat, lisans ve benzeri biçiminde geliyordu. Nakit fon biçiminde değil.